Ayrım 38, Bilge Kadın, Işık Taşı 2. Kitap, Christian Jacques, Sayfa 455, 75. Bölüm. Merdepta iktidarının 10. yılı başlarken, hakikat meydanı bir yasın az da olsa kararttığı mutlu bir yaşam sürüyordu. Kapkara ışığın kollarında usulca ölmüştü. En azından kocası kadar kederlenen ışık köpeği mumyalamış ve akasya ağacından bir tabut yaptırtmıştı. Aşklarının sadık tanığı onları öteki kıyıda bekleyecek ve öte dünyanın güzel yollarında rehberlik edecekti. Işık şanslıydı, köyde yeni doğan 3 yavrunun arasında kapkaranın tıpatıp benzeri bir enik vardı. Bilge kadın tereddüt etmeden kabul etti yavruyu. Sol ekip Kraliçeler Vadisi'nde, sağ ekip de Krallar Vadisi'nde çalışıyordu. Panep'te herkesin hayranlığını kazanan parlak renkli bir armağan masasının resimlerini tamamlamak üzereydi. Üzüm salkımları, sığır pirzolaları, kaz dolmaları, marullar, soğan demetleri, somunlar gözleri hayran bırakacak bir ahenkle bir araya getirilmişti. ''Fırçam benimkinden daha canlı'' dedi kurtarıcı Şet. Mesleğin sırlarına hakim olması için aylar boyu göz açtırmadı, öğrencisinin gösterdiği inanılmaz gelişme mutlu ediyordu baş ressamı.
''Bu bir suçlama mı?''
''Bu armağan masası gibi durumlarda bir iltifat. Ölünün ruhuna ayrılmış ve resim sayesinde sonsuza dek yenilenecek bu yiyeceklerin neşe ve verimlilikle parlamaları çok güzel bir şey.'' Ama hala hayatın güçlüklerinin öğreteceği ciddiyetin eksikliğini duyuyorsun. Tabii eğer kendini beğenmişlik seni daha önce yok etmezse. Şet Panev'in öfkeli bakışını görmezden gelerek yeniden işine döndü.
Neresindensin diye sordu General Mehi Daktere.
Bilgin sakalının kızıl kıllarına dokundu, gözleri mutlulukla parlıyordu.
''Başardım'' dedi sonunda kendinden emin bir sesle. ''Bana güvenmekte haklıydınız. Elimizde şimdiye kadar kullanılanlardan iki kat daha fazla saplanma gücüne sahip çok sayıda ok var.''
''Senden daha iyisini bekliyordum.''
''Ama ilerlemeyi hiç kesmedim ki. Size başardım dediysem kendimi övmek için yapmadım bunu. Mızrakların ağırlığını düşürdüm ve çarpma anındaki etkilerini arttırdım.'' Daha uzak hedeflere, daha büyük şaşmazlıkla varacaklar artık. Asıl şaheserim çift ağızlı kısa kılıçlar. Yabancı demircilerin yöntemlerini alıp iyileştirdim. Böylesi bir silaha sahip olan bir asker düşmanlarından çok daha az yorulacak. Düşmanlarını hafif yaralasa bile onları saf dışı bırakacak. Bu silahın gücünü tahmin bile edemezsiniz.
Silahı bizzat deneyecek, sonra da seçkin bir birlik oluşturup adamları eğiteceğim.
Prens Amen mesela haber verecek misiniz?
Zaten yeterince biliyor, öğüdümü dinledi. Tebin yüksek sosyetesine katılıp kendini sevdirdi. Ama şimdi her zamankinden daha dikkatli davranmak gerekiyor.
Anlaşılan başkentten gelen haberler giderek seyrekleşiyor.
Benim aldığım bilgilere göre Filistin'de barış hakim. Seti'de herhangi bir ayaklanma hevesini kırmak için kalabalık bir birlikle bölgeyi gezip duruyor. En iyi haberse Firavun'un yakında 75. yaşını kutlayacağı.
Babası Ramses çok daha uzun yaşamıştı.
Doğru ama Merneptah artık ortalıkta görünmüyor. Katılmasının önemli olduğu resmi törenlere bile gelmiyor. Kısacası sağlığı bozuluyor.
Daktar generalin umutlarına bir diken batırma zevkine daha fazla direnemedi.
Hakikat meydanının ününü pekiştirmenizden beri o köy saldırılamaz bir yer oldu.
Lanca'nın inanmasını istediğim de bu zaten. Bu sözde sakin dönemin ardından şiddetli bir fırtınanın geleceğini bilmeliler. Amen Messeti'ye karşı ayaklanacak, baba oğul birbirlerine girecek.
Daktar iğrenmişçesine buruşturdu yüzünü.
''Çatışmalar beni ilgilendirmiyor. Benim tek istediğim bu laboratuvarın başında kalmak.''
''Sen kendini kandırmaya çalışıyorsun. Oysa hedeflerin benimkiler kadar büyük ve bu hiçbir zaman değişmedi. Sen ne düşünürsen düşün, sabır göstermek ve yerimi pekiştirmekte haklıydım. Hiçbir firavun Teb'den vazgeçemez. Mernep Dağ ortadan kalktığında beraberinde Ramses'in büyüklüğünün paçavralarını da götürecek. İşte o zaman harekete geçeceğiz. İşte o zaman hakikat meydanının sırları elimden kurtulamayacak.
Işık Kasa'nın artık çocuk doğurmak istemeyen karısı için dövülmüş akasya dikenlerinden bir gebelik önleyici hazırlıyordu. Birden başı döndü. Önce geçici bir rahatsızlık sandı bunu. Ne var ki acılı bir yorgunluk, genellikle hastalarını yatırdığı yatağa uzanmaya zorladı onu. Karısının eve dönmediğini görüp endişelenen Nefer onu muayenehanede yatağın üzerinde uyurken buldu. Saçlarını okşayarak usulca uyandırdı karısını.
Bitkinim dedi Bilge kadın.
Dışarıdan bir hekim çağırmamı ister misin?
Hayır, gereği yok. Bu son haftalarda çok enerji yitirdim. Bilge kadın kendimi nasıl iyileştireceğimi göstermişti bana. Zirveye çıkmam gerekecek.
İyi bir uyku daha iyi olmaz mı?
Bana yardım eder misin?
Nefer ilk görüşte aklını çelen bu güler yüzlü iradeye karşı gelinemeyeceğini uzun süre önce öğrenmişti.
Eğer tırmanamazsan seni eve götürmemi kabul edecek misin?
Senin sayende başaracağım.
Yıldızlı kubbenin altında birbirlerine sarılarak adım adım tırmandılar. Işık sanki batı yakasına hakim piramitten yayılan gizemli enerjiyi içiyormuşçasına gözlerini zirveden ayırmıyordu. Ne ustabaşı ne de bilge kadın karşı gelinmez çağrısını duydukları kutsal dağa hükmetmek için gereken çabayı düşünüyordu. Tepeye vardıklarında ölümsüz yıldızların çevresinde bir gök sarayı oluşturdukları kutup yıldızına diktiler gözlerini.
''Bana bir iyilik yap'' dedi Nefer. ''Sakın dünyadan benden önce ayrılma. Sen olmadan en basit işleri bile yapmaktan acizim.''
''Bu kaderin işi.'' Benim bildiğimse hiçbir şeyin, özellikle de ölümün bizi ayıramayacağı, bizi sonsuza dek birleştiren aşk ve yaşadığımız bu macera ölümü yenecek.
Şafak söktüğünde gök tanrıçasının yeniden dirilen yüzünü yıkadığı çiği biriktirdi ışık, o çiğde dudaklarını ıslattı. Köylüleri iyileştirmek için gerekli enerjiyi böyle toplayacaktı. Kenhir yardımcı yöneticileriyle uzun uzun konuşup tartıştıktan sonra olayın iki ekibin şefleriyle bilge kadına haber verilmesini gerektirecek kadar önemli olduğuna karar verdi.
Domuz etinin fiyatı önemli ölçüde arttı. Bu da ekonominin düzeninin bozulması için yeterli bir sebep. Öteki tüketim mallarının fiyatları da artmakta gecikmeyecektir. Bu da vezirin bize ayırdığı tayınların azalması demektir.
''Zaman geçirmeden vezirle görüşmemiz gerekmez mi?'' dedi Hay.
''Vezir başkente, onu durumdan haberdar etmek için bir mektup göndereceğim. Şimdilik bir tepki olarak dışarısı için yaptığınız heykelcikten laitlere kadar bütün her şeyin ücretini arttırmanızı öneriyorum.''
''Bu enflasyona neden olmaz mı?''
''Böyle bir tehlike var tabii ama oldu bittiye getirilmeyi kabul edemeyiz. Bu durumun beni endişelendirdiğini de saklayamam.'' Ama yine de bunun geçici bir düzensizlik olduğunu umalım. Yoksa bunun ardından hakikat meydanının zararsız atlatamayacağı ciddi bir ekonomik kriz doğar.
Ambarlarımız dolu mu diye sordu Işık.
Her zaman korkak davrandım. Kötü günü düşünerek yiyecek istiflemeyi sürdürdüm hep dedi Kenir. Devletin bize verdiği güvenceye inanarak istifçiliği düşünmemem gerekirdi. Bugün yaptıklarımdan hiç pişmanlık duymuyorum.
Batı yakası baş yöneticiliği önlem almak zorunda değil mi diye sordu Nefer.
Mehid'in hareketsiz kalmayacağından eminim. Yine de domuz eti satıcılarının neden böyle davrandıklarını öğrenmek gerekir.
Korkudan dedi bilge kadın.
Neden korkuyorlar?
Birkaç günden beri korku rüzgarı vadiyi kapladı ve insanların aklını karıştırıyor.
Bizimle ilgili mi diye endişeyle sordu sol ekip önderi.
Hiç kimse kaçamayacak dedi Işık.
Kum fırtınası bütün gece sürmüş, köylüleri evlerini, kapı ve pencerelerini sıkı sıkı kapamak zorunda bırakmıştı. Toprak renkli ağır havayı delmeyi güneş bile başaramadı ve sabah törenleri gecikti. 5 adımdan ötesi görünmüyordu. Su taşıma işi güçlükle gerçekleştirildi. Göz hastalıkları birden arttı ve bilge kadın karışımları hastalıkların şiddetiyle orantılı, şişeler dolusu damla hazırlamak zorunda kaldı. Kenhir'den fırtına süresince çalışma saatlerinin kısaltılmasını isteyeceğim dedi Nefer karısına. Daha sonra da köyün mezarlarına sığınırız. Küçük kapkara hareket etmenin çok büyük bir hata olduğunu anlatmak istercesine yerleşmişti ustabaşının dizlerine. Hayvan örnek gösterilecek kadar usluydu. Eşyaların ayaklarını kemirmiyor, ışığın hazırladı, et, peynir, sebze ve ekmek lapasını büyük bir iştahla mideye indiriyordu. Selefi gibi kahverengi gözleri, cevval bir zekası vardı.
Çok endişelisin değil mi?
Rüzgarın şiddeti görülmemiş bir şey, bu hortumlardan yıkım taşıyan bir çılgınlık doğuyor. Kapı baston darbeleriyle sarsıldı. Çabuk açın diye bağırdı kafasına bir kukuleta geçirmiş Kenhir. Ne var, ne oldu diye sordu Nefer. Postacı Uputi bu lanetli fırtınayı yenip üzücü haberi iletti bize. Firavun Merneptah birkaç gün önce ölmüş. 76. Bölüm. Ustabaşı önünde toplanmış köy halkına saraydan hakikat meydanına gönderilen resmi belgedeki geleneksel cümleleri okudu. Firavun'un ruhu güneş dairesiyle birleşmek, efendisine karışmak ve yaradana kavuşmak için göğe yükseldi. Bundan böyle Merneptah ışıklar ülkesinde sadece ses olarak yaşayacak. Tüm ülke yaşayanların tahtına çıkacak yeni Horus'u beklerken güneş yeniden parlasın. Hepsinin yüzü ciddiydi. Hiçbiri akıllarından çıkmak bilmeyen o yakıcı soruyu sormaya cesaret edemiyordu. Panep dışında hiçbiri. Bizim kaderimize düşen ne?
Hakikat meydanı sadece Firavun'a bağlı dedi Kenhir.
Merneptah'ın yerine kim geçecek?
Muhtemelen oğlu Seti.
Böylesine ürkütücü bir ada sahip yeni kral Set'in gücüne hakim olabilecek mi? Eğer tahta o geçerse diye atıldı somurtkan Kara, korkunç bir dönem olacak. En kötüsüne hazırlanmamız gerek.
Neden bu kadar kötümsersin diye sordu Karardıgav.
Çünkü kimse büyük Ramses'in babasının Set'inin adını alamaz. Ondan önce hiçbir kral bu adı taşımaya cesaret edememişti. Kimsenin onu taklit etmeye yeltenmemesi gerekirdi.
Prens Amenmes'in de gözünün yüksekte olduğuna dair söylentiler yok mu diye araya girdi güçlü Nalt.
Kendinizi harap etmeyi bırakın dedi pişkin Somunpay. Ne olursa olsun bir firavun tahta oturacak. Bizden milyon yıllık tapınağını yapmamızı, krallar vadisinde ebedi istirahatgahını kazmamızı isteyecek.
Bir iç savaş çıkmadığı sürece dedi Panep, sözleri karışıklık yarattı.
İç savaş? İşte şimdi yeniden umutlanmaya başlamıştı hain. Merneptah'ın yüzünden düşleri yıkılmıştı. Oysa köy dışında biriktirdiği servetten olabildiğince çabuk yararlanmak istiyordu.
Silik olacağı söylenen o kral Mısır'ı işgalden kurtarmış, hakikat meydanını da sonuna dek desteklemişti. İkinci Seti aynı yolu izleyecek miydi? Yoksa onu ağır gelecek görevlerinin altında sendeleyecek miydi? Özellikle de öz oğlu Amenmes'in ona baş kaldırdığı sırada. Şiddetli çatışmalar çıkarsa hakikat meydanının gücü azalacak, görkemini kaybedecekti mutlaka. Güvenlik gücü azalacak, bu da hainin çalışmasını kolaylaştıracaktı. Işık taşını ancak köyü düzenle ve inceden inceye arayarak bulabilecek, kendini ele vermemek için çok sıkı önlemler almak zorunda kalacaktı.
Yeni bir emre kadar Şef Sobek ile polislerinin koruması altındayız. O nedenle de endişe edilecek bir şey yok dedi ustabaşı. Mezar katibi ile birlikte General Mehi'yi ziyaret edip daha fazla bilgi almaya çalışacağız. Biz dönmeden köyden ayrılmayın. ''Ya dönmezseniz?'' diye sordu Panep.
Burun Fened'in tepkisi sert oldu. ''Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün?''
''Eğer rakip gruplar çatışmaya başlarsa hakikat meydanının çevresinin güvenliğinden bile şüphe etmeliyiz.''
''Eğer dönmezsek köyü bilge kadın yönetecek.'' dedi ustabaşı.
Rüzgar azalmaya, görüş mesafesi artmaya yüz tutmuştu. Teb'in batı yakası da sakin görünüyordu. Köylüler yavaş yavaş tarlalarına gitmeye başlıyor, hayvanları da ahırlarından çıkarıyorlardı. Ev kadınları bütün önlemlere rağmen en ücra köşelere kadar sinmiş kumları temizlemek için her yeri süpürmeye girişti. Merkezi yönetim yapılarının çevrelediği geniş avlu birçok asker tarafından temizlenmekteydi. Subaylardan biri iki konuğun yolunu kesti.
''Nereye gidiyorsunuz?''
''Mehi'yi görmeye'' diye cevap verdi Kenir.
''Ne hakla?''
''Mezar katibi hakkıyla.''
''Bağışlayın beni, general burada değil.''
Nerede?
Bağışlayın ama nereye gittiğini sivillere söyleyemem.
Hakikat meydanı ile ilgili bir talimat aldınız mı?
Hayır.
General ne zaman döner?
Bilmiyorum.
Kenhir ve Nefer kuşkuyla köye döndü. Prens Amenmes öfkeden sarhoş gibiydi. Eğer yanlış anlamıyorsam General Mehi, beni Teb'in merkez kışlasındaki bu dairede tutsak ediyorsunuz.
Elbette hayır prens, tasalandım. Tek şey sizin güvenliğiniz.
Yine de istediğim yere gitmekte özgür değilim.
Böylesi karışık bir dönemde kendinizi Teb ordusunun korumasına bırakmak çok daha iyi olmaz mı?
O ordunun başında başkente saldırmak istiyorum.
Rica ederim, biraz düşünün prens. Kuzey ile güney arasında bir savaş binlerce kişinin hayatına mal olur. Ve Mısır öylesine güçsüzleşir ki ülkemiz düşmanlar için kolay lokma haline düşer.
Babam Firavun ilan edildiği anda bir kukladan farksız olurum.
Perramesu'dan tek bir haber bile almadık. Belki de Seti sizi hemen başkente çağırır.
Beni öldürmek için mutlaka.
Neden babanıza böyle karanlık amaçlar yakıştırıyorsunuz?
Çünkü söz konusu olan iktidar, General Mehi, bazı düşler gerçekleşecek, bazıları da sonsuza dek yok olacak. Oysa ben benimkilerin yok olmasına razı değilim. İsteseniz de istemeseniz de Seti ile aramızdaki çatışma kaçınılmaz. Ya babam iktidardan vazgeçer ya da ben onun krallığını reddedip burada Teb'de taç giyerim. Herkes safını seçmek zorunda.
İradeniz karşısında eğiliyorum prens ama Seti'nin kararları resmen bildirilene dek bu kışlada kalmanız için yalvarıyorum size.
Anlaştık general, siz yine de birlikleri hazır tutun.
Mehi çekildi, olayların bu yönde gelişmesinden çok memnundu. Genç prensin babasına çabuk baş eğeceğinden korkmuştu. Oysa tersi gerçekleşmiş, Merneptah'ın ölümü Amenmes'in hırsını öyle arttırmıştı ki Mehi'nin müdahale edip prensi frenlemesi gerekmişti. Her ikisini de en iyi müttefikleri olduğuna inandırarak iki adamı birbirlerine karşı kışkırtmak için sadece beceri ve akıl gerekliydi. Aynı akşam Perramesu'ya son derecede ciddi bir mektup göndererek Seti'ye oğlunun davranışının giderek tehlikeli olmaya başladığını bildirecekti. Generalin devletin sadık bir hizmetkarı olarak ülkenin barışından ve refahından başka kaygısı yoktu. Kavganın sonucu ne olursa olsun elindeki silahlar sayesinde bu kapışmadan kazançlı çıkacaktı ve yağmalayacağı mağlupların en ön sırasında da hakikat meydan olacaktı.
Ne demek kurutulmuş balık yok diye bağırdı güçlü Naht, emin misin?
Eğer inanmıyorsan git kendi gözlerine bir bak dedi karısı.
Yontucu kararlı adımlarla köyün ana girişine yöneldi. Birçok ev kadınının orada toplanmış olduğunu gördü.
Balıkçılar balık getirmedi mi diye sordu Naht.
Ne balıkçılar ne de kasaplar dedi Fened'in eski karısı.
Naht doğruca mezar katibine gitti. Ustabaşının, Panebin ve diğer zanaatkarların toplandığını ve suçlamaların şiddetinin giderek arttığını gördü.
Yeter diye homurdandı Kenir. Yakınmalarınız bir yere götürmüyor bize.
Bize doğruyu söyleyin diye ısrar etti Panep.
Yiyecek sevkiyatımız kesildi dedi mezar katibi ölümcül bir sesle. Yine de haftalarca yetecek erzak var elimizde.
Etkili bir girişimde bulunun diye bağırdı halat kasa. Veziri ya da firavuna uyarmak gerek.
Hangi firavunu diye alay etti alim tutu. Bizi terk ettiler. İşte size gerçek. Askerler birazdan gelip bizi buradan atacak. Köyü işgal edecek.
Kimsenin buraya girme hakkı yok diye hatırlattı Panep.
Yoksa direnebileceğimizi mi düşünüyorsun?
Neden bu kadar kötümsersiniz diye araya girdi cömert Lidya. Yönetimin düzeni bozuldu, bu açık. İyi de yeni firavunun bize düşman olması için bir neden var mı? Boş konuşuyoruz diye kestirip attı ustabaşı. Köyde çoktan yapılmış olması gerekip de gecikmiş çok iş var. Nefer sunatlardaki, mezarlardaki ve evlerdeki işleri dağıttı. Kaldıkları yeri güzelleştirmek, zanaatkarların güvenliklerini, endişelerini unutturdu. Tehlike uzaklaşıyormuş gibi barış dolu günlerin türküleri söylenir oldu. Ustabaşı ışık taşının saklandığı yere bakıyordu. Bu taş kuşaklar boyu elden ele iletilerek eserin tamamlanmasına yardım etmişti. Acaba mucize sona mı eriyordu? Işık yanına geldi. Tıpkı onun gibi ışık da paha biçilemez bu hazineye bakmaya koyuldu. Bilge kadınla konuşmaya ihtiyacım var dedi Nefer. Görevinden ayrılmak istiyorsun öyle değil mi? Ne korkaklıktan ne de fırtınayı göğüslemenin güçlüğünden, sadece görevimi tamamladığımı düşündüğüm için, sol ekip önderi yerime almak için gerekli tüm niteliklere sahip. Bir dışında hepsine, iyi bir yönetici değil ve bu yüzden hiçbir zaman iyi bir ustabaşı olamaz. Önümüzde karanlık dönemler var. Köyü korumak, kurtarılması gerekeni kurtarmak için iyi zanaatkar olmak yetmez. Ne tanrılar ne de lonca seçimi sana bırakmaz Nefer. Söylediklerini unut ve seçildiğin görevi yerine getirmeye devam et. Işık gözlerini zirveye kaldırdı. Zirvenin gücü, her gün artan çağrısını duymuyor musun? Göğü dolduran onun sesi, cömertliğinin sınırı yok. Sözlerini dinle suskun ve işe koyul. Ustabaşı karısına tutkuyla sarıldı. Belki de aşk karanlıkları yenmesini ve ışık taşını korumasını sağlayabilirdi. İkinci kitabın sonu. 17 Eylül 2021. Sayfa 466.